Ayrım 17. Sayfa 179. 9. bölüm. John doğruca dışarı kızgın güneşe çıktı. Hızla yürümeye başladı. Tavuklara ve boş konserve kutularına bakmadı bile. Böylesi çok daha iyiydi. Sıcak güneş ışığı. Sıcak. Artık üşümüyordu. Her şeyi geride bırakmayı başarmıştı. Bu da ne demekti? Her şeyi geride bırakmak. Bir an sanki Miss Gilby'in ruhu ona eşlik ediyormuş gibi bir hisse kapıldı. Sanki eski okul müdiresi onu etkileyici bir ses tonuyla uyarıyordu. Düşüncelerini disiplin altına almalısın John. İfadelerinde daha net ve açık ol. Neden kaçtığını tam olarak belirlemeye çalış. Bilmiyordu. En ufak bir fikri bile yoktu. Bir korku, tehditkar ve peşini bırakmayan bir dehşetti bu. Her zaman orada olan, bekleyen, kaçmayı, yan çizmeyi bir şekilde kurtulmayı başaramadığı bir şey. John Scudamore dedi kendi kendine. Gerçekten de çok ama çok tuhaf davranıyorsun. Ancak böyle söylemenin de hiçbir yararı yoktu. Ona kötü bir şeyler oluyordu. Bu tam olarak agorafobi de olamazdı. Parantez içinde, bu terim doğru muydu? Bu kez doğru anımsamış mıydı? Emin olamamak onu kızdırıyordu. Çünkü bu kez iti içine sığmamış, onu sarmalayan bu soğuk duvarlardan kaçmak, dışarıya güneş ışığına çıkmak istemişti. Burada, dışarıda kendini çok daha iyi hissediyordu. Dışarı, güneş ışığına, tüm bu kara düşüncelerden uzağa. İçeride yeterince kalmıştı. O yüksek tavanlı, mozoleden farksız odada. Leslie Sherston'un mezarı ve Rodney. Leslie, Rodney. Dışarı, güneş ışığı. Oda öylesine soğuktu ki. Soğuk ve ıssız. Hızını artırdı. O korkunç, sözde han olan mozoleden mümkün olduğunca çabuk uzaklaşmak istiyordu. Acımasız, gaddar ve karabasanlarla sarılmış o yerden. Hayaletlerin yaşadığı o metruk, tekinsiz yerden. Ne saçma bir düşünceydi bu. Bina çok yeniydi. En fazla 2 yıl önce yapılmış olabilirdi. Bu kadar yeni bir binada hayalet olamayacağı herkesin bildiği bir şeydi. Evet, handa hayalet olamazdı. Öyleyse onları oraya getiren o, yani John Scudamore'du. İşte tüyler ürpertici bir düşünce daha. Adımlarını hızlandırdı. Kararlılıkla nasıl olsa beni izleyen yok diye düşündü. Yalnızım. Uzak yakın rastlama olasılığım olan biri bile yok. Aynen. Adları neydi? Stanley ve Livingstone gibi. Vahşi Afrika'nın jungle'larında karşılaşmışlardı değil mi? Sanırım Dr. Livingstone'du. Burada öyle bir şey olası değildi. Rastlayabileceği tek bir insan vardı. O da kendisiydi. John Scudamore. Ne komik bir düşünce. Size John Scudamore'u tanıştırabilir miyim? Dedi biri. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bayan Scudamore. Gerçekten ilginç bir düşünceydi bu. Kendi kendiyle karşılaşmak. Kendi kendiyle karşılaşmak. Tanrım çok korkuyordu. Ödü kopuyordu, dehşet içindeydi. Adımları daha da hızlandı. Koşmaya başladı. Hafifçe tökezledi. Düşünceleri de ayakları gibi tökezliyordu. Korkuyorum. Yüce Tanrım, çok korkuyorum. Keşke yanımda biri olsaydı. Bana eşlik edecek biri. Blanche diye düşündü. Blanche'ın burada olmasını isterdim. Evet, yanında olmasını istediği kişi Blanche'dı. Hiç kimse ona Blanche kadar yakın ve dost olmamıştı. Hiçbir arkadaşı. Yalnızca Blanche. Basit, sevecen, içten samimiyetiyle, sıcakkanlılığıyla Blanche. O iyi yürekli, hoşgörülü bir insandı. İnsan onu ne şaşırtabilir ne de şok edebilirdi. Üstelik Blanche da onun sevimli bir insan olduğunu düşünüyordu. Blanche onun, John'un yaşamda başarıyı yakaladığını düşünüyordu. Blanche onu seviyordu. Başka hiç kimse. Buydu işte, onu asla bırakmayan, sürekli içini yiyen düşünce. Gerçek John Scudamore'un bildiği, her zaman bildiği. Yuvalarından çıkı çıkı veren kertenkeleler. Gerçek. Aynen başını uzatıp çekilen kertenkeleler gibi. Buradayım. Beni biliyorsun. Beni çok iyi biliyorsun. Kaçmaya çalışma, başaramazsın diyen gerçek kırıntılarını. Gerçeği biliyordu. Zaten korkunç olan da buydu. Kırıntılardan her birini ayrı ayrı algılıyordu. Kendisine gülmelerini, onunla alay etmelerini. Gerçek ve gerçeğin tüm parçaları. Buraya vardığından beri pusudan çıkmış, teker teker boy göstermişlerdi. Tek yapması gereken bu parçaları bir araya getirmekti. Tüm yaşamı, yaşam öyküsü, John Scudamore'un gerçek yaşam öyküsü. Burada onu bekliyordu. Daha önce bunu hiç düşünmemişti. Yaşamını kendini dinlemek için zamanı kalmayacak küçük, önemsiz uğraşlarla doldurmak kolayına gelmişti. Blanche ne demişti? Bir gün, günler boyu kendinden başka düşünecek hiçbir şeyin olmasa, acaba kendinle ilgili neler keşfederdin? Ne kadar büyük konuşmuş, ne kadar aptal, ne kadar kendinden emin bir cevap vermişti. İnsanın kendiyle ilgili bilmediği bir şey olabilir mi hiç? Anne, bazen senin hiç kimse hakkında hiçbir şey bilmediğini, kimseyi tanımadığını düşünüyorum. Bunu Tony söylemişti. Ne kadar haklıydı. Ne çocuklarını tanımıştı, ne de Rodney'i. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onları seviyor ama tanımıyordu. Tanımalıydı oysa. Eğer birini seviyorsan, onu tanımalısın. Olmasını istediği, iyi, sorun getirmeyen şeylere inanmak, rahatsız edici hatta ıstırap verici gerçeklerle yüzleşmekten çok daha kolay olduğu için, bütün bunları asla kabullenmek istememişti. Avril. Avril ve çektiği, başa çıkmak zorunda kaldığı acıları. Avril'in acı çektiğini kabullenmek istememişti. Yaşamın kırdığı ve yaraladığı, belki de hala ruhsal anlamda sakat bir yaratık olan Avril. Ama cesur bir yaratık. Onda, John'da eksik olan da buydu zaten. Cesaret. Cesaret her şey demek değil demişti. Öyle mi dersin diye sormuştu Rodney. Rodney haklıydı. Tony, Avril, Rodney. Hepsi onu suçluyorlardı. Peki ya Barbara? Barbara'nın nesi vardı? Neden Doktor Ketum davranmıştı? Hepsinin ondan sakladıkları neydi? Zavallı çocuk ne yapmıştı? Evden uzaklaşabilmek için önüne çıkan ilk adamla evlenen hırslı, tutkulu, disiplinsiz, zavallı çocuk. Evet, Barbara'nın yaptığı tam olarak buydu. Evde mutsuzdu. John, onun evinde mutlu olmasını sağlayacak en ufak bir şeyi bile yapmaktan kaçındığı için Barbara evinde mutsuz olmuştu. Barbara'yı ne yeterince sevmiş, ne de ona anlayış göstermişti. Bencilce ve keyifle Barbara'nın özlemlerini ya da isteklerini bir an olsun umursamadan onun için neyin iyi olduğuna kendisi karar vermişti. Barbara'nın arkadaşlarını kabul etmemiş, hatta bu konuda onun cesaretini kırmıştı. Bu durumda Barbara'nın Bağdat'ı kaçılabilecek bir cennet gibi görmüş olması çok doğaldı. Hemen aceleyle, düşünmeden ve Rodney'in deyişiyle sevmeden Bill Ray ile evlenmişti. Peki ya sonra ne olmuştu? Bir aşk macerası. Acı sonla biten bir aşk macerası. Büyük olasılıkla bu kişi binbaşı Ray'di. Evet, John onun adını andığı anda bozulmaları da bunu gösteriyordu. Düşünüyordu da binbaşı tam henüz yeterince olgunlaşmamış aptal bir kızı büyüleyecek tipte bir adamdı. Ve sonra Barbara, bu konuda yaşadığı hayal kırıklığı karşısında, çocukluğundan beri sıklıkla yaşadığı şiddetli gözü dönmüşlük ya da belki tüm dengesini yitirdiği cinnet anlarından birinde, evet kesinlikle böyle olmalıydı, intihar etmeye kalkmıştı. Barbara hastaydı. Çok hastaydı. Hayati tehlike atlatmış, yaşamın kıyısından dönmüştü. John kendi kendine Rodney'in bu konuda bilgisi olup olmadığını soruyordu. Sonuçta onun Bağdat'a gitmesini engellemek için elinden geleni yapmıştı. Hayır, Rodney bir şey biliyor olamazdı. Bilse söylerdi. Belki de söylemezdi. Ama yine de onu yolculuktan vazgeçirmek için yapmadığı kalmamıştı. Ama o, John, kesin kararını vermişti bir kere. Hasta çocuğunun yanına gidip onun nasıl olduğunu görmeyi istediğini açıkça belirtmişti. Hiç kuşkusuz bu bir çeşit annelik içgüdüsü, bir dürtüydü. Yoksa yine mi kendini kandırıyordu? Gerçek, kısmen de olsa farklı mıydı? Dünyanın farklı bir köşesine yapılacak yolculuğa, bu egzotik ülkenin çekiciliği miydi ona bu kararı verdiren? Özverili, çocuklarına bağlı anne rolünü oynamaktan hoşlanmış olamaz mıydı? Hasta kızı ve perişan damadı tarafından onları kurtarmaya gelmiş bir melek gibi karşılanmak, sevgi dolu, duyarlı bir kadın olarak görünmek olamaz mıydı asıl isteği? Hemen buraya koşmuş olman ne kadar büyük bir lütuf demeleri. Hiç kuşkusuz onu karşılarında görünce hiç de umduğu kadar mutlu olmamışlardı. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse korkmuşlardı bile. Çenesini tutması, gerçeği söylememesi için doktora ricada bulunmak zorunda kalmış, gerçeği öğrenmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Gerçeği bilmesini istemiyorlardı. Çünkü ona güvenmiyorlardı. Barbara ona güvenmiyordu. Annem bunu öğrenmemeli. Herhalde Barbara'nın en büyük kaygısı bu olmuştu. Artık İngiltere'ye dönmesi gerektiğini söylediğinde nasıl da rahatlamışlardı kim bilir. Tabii ki bunu belli etmemeye çalışmışlardı. Nazikçe itiraz etmiş, bir süre daha kalmasını önermişlerdi. Ama bunu düşünmeye kalktığı anda da William hemen cesaretinin kırılması, fikrinin değişmesi için elinden geleni yapmıştı. Yine de tuhaf bir şekilde Orta Doğu'ya yaptığı bu yolculuğun bir yararı olmuştu. Barbara ve William, bu sırrı saklamak ve ondan bir an önce kurtulmak konusunda istek ve fikir birliği yapmış, bütünleşmişlerdi. Her şeye rağmen bu yolculuğun yararlı olması ilginçti aslında. John birden Barbara'nın o zayıf, hastalıklı halinde bile sık sık William'a yalvaran gözlerle baktığını ve William'ın da hemen John'a bir şeyler anlatıp kuşkulu bir konuyu açıklama getirdiğini, kendisinin durmadan patavatsızca yönelttiği soruları ustaca geçiştirdiğini anımsıyordu. Böyle zamanlarda Barbara ona minnettarlıkla ve sevgiyle bakıyordu. Onu yolcu etmek için istasyona gelmiş, peronda durmuşlardı. William'ın onun elini sıkıca tutması, Barbara'nın destek arar gibi kocasına sokulması hala gözlerinin önündeydi. "Cesaret sevgilim," diyordu sanki William bu hareketiyle karısına. "Birazdan her şey bitecek. Gidiyor işte." Tren hareket ettikten sonra rahatlayarak Alviah'taki evlerine dönmüş ve Mopsy ile oynamış olmalıydılar. Her ikisi de Mopsy, William'a onun ilginç bir karikatür anı sayılabilecek kadar benzeyen şirin yavrularını her şeyden çok seviyorlardı. Hiç kuşkusuz bu arada Barbara da "Tanrı'ya şükür gitti de evimiz bize kaldı" diye düşünüyordu. Zavallı William, Barbara'yı çok seviyordu. Çok kötü günler geçirmiş olmalıydı. Ama tüm yaşadıkları bu mutsuzluğu Barbara'ya karşı duyduğu derin sevgi ve şefkatte hiçbir değişiklik yapmamıştı. "Onun için hiç endişelenme," demişti Blanche. "Her şey yoluna girecek. Sonuçta bir çocukları ve mutlu olmak için her şeyleri var." Sevgili Blanche neler saçmalıyordu böyle? Neyin tesellisiydi bu? Halbuki o, kendini çok büyük gören John, eski arkadaşına yalnızca acımış, onu küçümsemişti. "Tanrım, bu kadın gibi olmadığım için sana minnettarım." Ama o anda Blanche'ın yanında olması için her şeyi verebilirdi. Blanche, o sevecen, kendiyle barışık, sevgi dolu kişilik. Blanche hiçbir zaman kimseyi yargılamıyor ya da suçlamıyordu. O akşam otelin restoranında sözde üstünlük mantosuna bürünmüş ve dua etmişti. Acaba şimdi artık ardına saklanabileceği bir zırhı olmadığını bildiği o anda da dua edebilir miydi? Birkaç kez daha tökezledikten sonra dizlerinin üstüne çöktü. "Yüce Tanrım, yardım et bana. Tanrım, delirmek üzereyim. Aklıma mukayyet ol. Delirmeme izin verme. Artık daha fazla düşünmeme izin verme." Sessizlik. Sessizlik ve güneş ışığı ve kendi kalp çarpıntısı. "Tanrı," diye düşündü, "beni terk etti. Tanrı bana yardım etmiyor. Yalnızım, yapayalnız. Bu korkunç sessizlik, bu korkunç yalnızlık. Küçük John Scudamore. Aptal, değersiz, iddialı küçük John Scudamore. Çölün ortasında yapayalnız." Hazreti İsa da diye düşündü. Çölde yalnızdı. 40 gün, 40 gece. "Hayır, hayır. Hiç kimse buna dayanamaz. Hiç kimse katlanamaz buna." Sessizlik, güneş, ıssızlık. Birden yeniden korkuya kapıldı. Tanrı'dan başka hiç kimseye sığınılamayan mutlak ıssızlığın korkusuydu bu. Ayaklarının üzerinde doğrulmaya çalıştı. Hana dönmeliydi. Hana dönmesi gerekiyordu. Hintli, Arap çocuk, tavuklar, boş teneke kutular. İnsanlar. Panik içinde etrafına bakındı. Handan en ufak bir iz bile yoktu. İstasyon denilen o taş yığında görünmüyordu. Hatta uzak tepeler bile. Her zamankinden çok daha fazla uzaklaşmış olmalıydı. Yön saptayamayacak kadar uzağa gelmişti. Birden dehşete kapıldı. Hanın hangi yönde olduğunu bile bilmiyordu. Tepeler, hiç kuşkusuz o tepelerde kaybolmuş olamazlardı. Ama ufuk alçak bulutlarla kaplıydı. Gördüğü tepeler miydi yoksa bulutlar mı kestiremiyordu. Kaybolmuştu. Kesinlikle kaybolmuştu. Kuzeye doğru ilerlerse... Evet, bu doğruydu. Kuzey. Güneş. Güneş tam tepedeydi. Güneşe bakıp yön bulması olanaksızdı. Kaybolmuştu. Asla dönüş yolunu bulamayacaktı. Birden çılgıncasına koşmaya başladı. Önce bir yönde, Sonra ani bir panikle diğer yönde. Çaresizlik içinde, umutsuzca, deli gibi ileri geri koşup duruyordu. Ve bağırmaya başladı. Bağırıyordu, avazı çıktığınca. Yardım edin, yardım edin. Parantez içinde, beni asla duyamazlar diye düşündü. Çok uzaktayım. Sesi çölün sessizliğinde kaybolup gidiyordu. Çölün yuttuğundan geriye kalan yalnızca ağlamaklı, melemeyi andıran bir sesti. Aynen koyun gibi diye düşündü. Koyun gibi. Tanrı benim çobanımdır. Eksiğim olmaz. Dipnot 1. Çobanın şarkısı olarak da bilinen dua. Rodney, yeşil otlaklar ve ana yoldaki vadi. Rodney diye bağırdı. Yardım et bana. Yardım et bana. Ama Rodney arkasını dönüp peronda uzaklaşmıştı. Omuzları dik, başı geride. Birkaç haftalığına özgür kalmış olmanın mutluluğuyla. Kendini o an için yeniden genç hissederek. Onu duyamazdı. Avril, Avril. Avril ona yardım etmez miydi? Ben annenim Avril. Senin için her şeyi yapan. Hayır, Avril da sessizce uzaklaşacak ve belki de odadan çıkarken gerçekten senin için yapabileceğin bir şey olduğunu diyecekti. Tony, Tony ona yardımcı olurdu. Hayır, Tony de yardım edemezdi. Güney Afrika'daydı. Çok uzakta. Barbara. Barbara çok hastaydı. Besin zehirlenmesi geçiriyordu. Leslie diye düşündü. Eğer elinden gelseydi o bana yardım ederdi. Ama Leslie öldü. Şok çekti ve öldü. Anlamı yoktu bunun. Yardım edecek kimsesi yoktu. Yeniden koşmaya başladı. Çaresizce, hangi yöne olduğunu bilmeden, umutsuz bir koşuydu bu. Yalnızca koşuyordu. Bu son diye düşündü. Yüce İsa diye düşündü. Yüce İsa. İsa çölde ona gelecekti. Yeşil vadinin yolunu gösterecekti. Ona, kayıp koyuna, bu tövbekar günahkara, gölgeler vadisinde ilerleyen. Parantez içinde, hayır gölge yoktu, yalnızca güneş. Onu ışığa götürecekti. Parantez içinde, ama güneş dost değildi. Yeşil vadi, yeşil vadi, yeşil vadiyi bulmalıydı. Craminster'ın ortasında ana yola açılan yeşil vadiyi. Çöle açılan yeşil vadiyi. 40 gün 40 gece. Henüz yalnızca 3 gece geçmişti. Yüce İsa buralarda olmalıydı. Yüce İsa, yardım et bana. İsa, o da neydi? İleride, çok uzakta, sağda, ufukta minicik bir gölge görünüyordu. Bu Han'dı. Kaybolmamıştı. Kurtulmuştu. Kurtulmuştu. Dizleri artık onu taşımıyordu ve yere yığıldı. Ayrım sonu, sayfa 191.